أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek değerli, pek kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul etsin ve sıhhatle, afiyetle Kadir Gecesi'ni ihya etmeye, bayrama ulaşmayı hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Ramazan yavaş yavaş gidiyor ama
gidiyor, elden kayıp gidiyor. Hocam,
kayıp gidiyor. Havalarında senin gitmesi sebebiyle herhalde, yani inşallah bütün dinleyenlerimiz de, Müslüman kardeşlerimiz de böyle rahat tutmuşlardır.
İnşallah.
Yani özellikle sıcak olmaması, yani mevsimin sıcağı olsa bu kadar kolay olmazdı herhalde.
Evet, biraz zorlanırdık hocam. Dışarıda olanlar daha çok zorlanırlar tabii.
Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti diyelim. Anlaşılan bu şekilde de bayrama doğru gideceğiz.
İnşallah.
Öyle gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğinden bahseden Ahzab suresinin 50, 51 ve 52. ayet-i kerimeler çerçevesinde sevgili peygamberimizin çok evliliğiyle ilgili bir kısım şüpheler ortaya atmak isteyen kesimler oluyor. Din düşmanları, yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklı olmak üzere oluyor. Çünkü ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak peygamberimize belli bir seviyede, hatta ilk ayetler sınırsız bir şekilde daha sonra sınırlandırıyor ve evlilikle alakalı ruhsat veriyor, cevaz veriyor. Ona bu hakkı tanıyor ayet-i kerimeler. Peygamberimiz de o hak çerçevesinde bir kısım evlilikler yapıyor. Şimdi bu konuda hocama bazı sorular soracağım inşallah. O çerçevede de cevaplar vermeye çalışacağız. Kıymetli hocam, tabi ayet-i kerimeler açık bu konuda.
Evet.
Yani Ahzab suresindeki ayet-i kerimeler. مَا كَنَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهِ. Münafıklar, Medine'deki bir kısım insanlar, ehli kitap peygamberimizi yaptığı bir kısım evlilikler sebebiyle eleştiriyorlar.
Evet.
O dönemde de olmuş bunlar. Hatta Ahzab suresinde o ayet-i kerimeler bu çerçevede geliyor. Eleştiriyorlar. Böyle yapmaması lazım diyorlar.
Ya, gerçi onların eleştirisi herhalde sadece evlatlığının boşadığı hanımla evlendi
onunla ilgili
diye, ama sayıyla ilgili bir şey.
Yani çok evlilikle alakalı da şeyler var.
O da var mı?
O da var. Yani şey, tefsir rivayetlerinde hatta ayet-i kerimelerde önceki peygamberlerde işte evlendiler. Cenab-ı Hak onlara çok evlilik yapma hakkı tanıdı gibi işaretler var bir kısım ayet-i kerimelerde. Evet. Dolayısıyla hem çok evlilik yapması hem de yine evlatlığın hanımıyla evlenmesi sebebiyle ayet-i kerimeler geliyor ve bir eleştiri konusu oluyor. Sonradan da yine bir kısım insanlara da peygamberimizi bu açıdan çok evlilik yapması sebebiyle bu noktada Müslümanların kalbine bir şüphe atmak için çaba gösteriyorlar.
Evet.
Böyle bizim dışımızdaki insanlar.
Ama bazı bilgileri çarpıtarak.
Bir kısım bilgileri çarpıtarak.
Bir kısmı eksik, bir kısmı fazla bilgiler, yanlış bilgilerle onu çok kullanıyorlar hemen ilk fırsatta.
Şimdi kıymetli hocam, bu bir vaka. Yani
evet.
Peygamber Efendimiz'in birden çok evliliği yaptığı, hatta 10 civarında, 12 civarında birlik yaptığı herhalde kesin gibi bir bilgi.
Evet.
Kaynaklarımız o konuda bize net bilgi veriyor. Burada sevgili peygamberimizin böyle çok evlilik yapmasının hikmetlerine bakmak istersek,
evet.
Bunun hangi yönlerden hikmetleri vardır? Bir defa bu bir gerçek. Allah buna bu hakkı vermiş. Efendimiz yine vahiy doğrultusunda da bu hakkı kullanmış. Ve işte Ezvacı Tahir'e baktığımız zaman onların kimler olduğuna, yaşlarına, başlarına, çocuklarına, statülerine ve yaşadıkları efendim o hayat şartlarına falan baktığımız zaman burada tabii çok Efendimizin evliliğinin hikmetini ortaya koyacak detaylar var, bilgiler var. Bu bakımdan yani sevgili peygamberimiz niçin hangi sebeplerle çok evlilik yaptı ve bunun da ne tür hikmetleri olabilir?
Evet. Bu çok evlilik zaten bir insanlık gerçeği, yani insanın yaratılış gerçeği, fıtratın kadın erkek yaratılışları icabı bakıldığında ihtiyaç olduğunda birden fazla evlilik olabileceği görülüyor. Bunun ihtiyaç da zaman zaman olduğu da oluyor. Öyle olunca bakıyorsunuz ta önceki peygamberlerden başlıyorsunuz. Bütün peygamberlerde bu birden fazla evlilik durumu söz konusu. Dinlerde var, önceki dinlerde de var aynı şekilde. Diğer toplumlarda var. Yani her toplumda var olan bir şey. Sadece İslam'a mahsus bir şey değil ama bunu din düşmanları özellikle İslam'a mahsusmuş ve İslam sadece Müslümanlar böyle yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta onun için İslam'ı karalamak için hoca diyor bize sınıfta sordu. İslam'la ilgili bir söz açılınca dinler tarihinde hanginiz işte dört hanımlı bir adamın dördüncü eşi olmak ister diye sordu diyor veya daha fazla. İşte herkese böyle bir itici geliyor tabii böyle bir şey. İstemeyiz diyor. O zaman İslam böyle bir şey deyip geçiyor diyor. Hemen o şekilde İslam'a mahsusmuş gibi gösteriyor. Halbuki önceki dinlerde var. Şu anda bile diğer toplumlarda var. Ondan sonra bu bir evlilikse kaydı kuyudu belli. Nikahı var, kaydı var, hakkı var, hukuk var. Böyle bir evlilik ama böyle bir İslam'la bağı olmayan insanlar bugün günümüzde hiç kaydı kuyudu olmadan, bağı olmadan, hakkı hukuku olmadan belki sadece dört de değil onlarca hanımlı beraberlikler yaşadıklar. Bunlar hiç tabii ki bu mağduriyetler, orada kim bilir ne mağduriyetler yaşanıyor da bunlar hiç kimsenin dikkate almıyor, gözüne gelmiyor ama İslam hakla, hukukla böyle bir nikahla bir evlilik bahsedince herhalde şeytanın dürtmesi, din düşmanlarının da şeyiyle, fitnesiyle bunlar hemen göze geliyor.
Akşam hocam bir televizyon programında canlı yayında bir kadın soru soruyor hocaya.
Evet.
Diyor ki hocam diyor benim bir kız arkadaşım var diyor, bayan kız arkadaşı. Bu diyor birisiyle imam nikahıyla evlenmiş. Kız.
Evet.
Ama resmi nikah yapmadan.
Evet.
İmam nikahı evlenmiş. Sonra da demiş ki imam nikahı çok bağlayıcı falan değil. Yani birisinin imam nikahı ile onunla beraberken bu nasıl çok bağlayıcı olmaz diyerek tutmuş bir başka birisiyle hem resmi nikah yaparak evlenmiş. Evet. Aynı kızcağız.
Evet.
Şimdi şeyi soruyor. Hocam bu diyor mümkün müdür diyor.
Evet.
Yani onunla imam nikahı yapmışken
başkasıyla.
Onun kocası bunu boşamadan bir başka birisiyle evlenmesi caiz olur mu diyor.
Evet.
Böyle tuhaf tuhaf şeyler hocam.
Evet.
Yani ne hukuku olan ne efendim ahlak olmayan
riayet etmeyen.
Evet. Evet.
Zaten bu mesela iki evlilik çok evlilik izin verilince herkes de çok evleniyor manasında da değil. Osmanlı toplumunda İslam'ın yaşandığı, bilindiği bir toplumda bazı istatistikler var hocam. Diyorlar ki işte 1885'te mesela evlilik oranı %2,5. %2,5. 1907'de daha düşmüş. %2,16'ya düşmüş. Çünkü birden fazla evlilik. Bu da 4 evlilik değil tabii ki. 2 evlilik. Çoğunda bunların 2 evlilikte kalıyorlar. Demek ki İhtiyaç olduğunda zaman zaman bu tür evlilikler olabiliyor ama çok sayıda da değil zaten insanların rahat bıraktığında hani su normal yolunu akar bulur diye bu konuda kafalar karıştırılmazsa bu işin normali ortası neyse zaten bu yoluna oturuyor, rayına oturuyor. İhtiyacı olan, zaruret olan bu izinden istifade edebiliyor. İslam'ın bu izni diğer dinlerde de var aynı şekilde. Onlarda da bu izin var. Hatta daha fazla belki. Veyahut da dine kayıtlı olmayan insanlarda sayı daha fazla. İslam bunu sınırlandırmış ve hakkını hukukunu getirmiş oluyor. Bu genel çerçeveden sonra Peygamberimizin evliliklerine baktığımızda Peygamber Efendimizin evlilikleri de Hazreti Hatice hariç herhalde diğer bütün evlilikleri vahyin kontrolüyle emriyle yönlendirmesiyle olan evlilikler. Böyle bir şey olduktan sonra zaten hiç bir Müslümana buna bir itiraz etme durumu söz konusu değil. Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşlarında geç bir zaman sayılabilir o zamanki duruma göre. O zamanki insanlar daha erken evleniyorlar. Ama Efendimiz biraz daha belki imkansızlıktan evliliği bile düşünmezken onun güzel ahlakından etkilenen insanlar kendileri teklif ederek, Hazreti Hatice validemiz kendisi arkadaşıyla teklif ederek evlenmeyi düşünmez mi bu delikanlı diye. Böyle bir evliliği oluyor. Efendimiz bu aile hayatı çok sadakat üzere, huzurlu, mutlu bir aile hayatı var. Ailesine karşı çok saygılı, vefalı, Hazreti Hatice validemize karşı hiçbir zaman onu üzecek bir şey olmayan ve evlendiği Hatice validemiz de yaşı olarak 40 diyenler var. Farklı rivayetler var. Yaşlı bir kadın ve iki kocadan boşanmış dul bir kadın, çocukları var. Böyle birisiyle Efendimiz evlenmiş ve bununla hayatının uzun bir kısmını, gençlik devresini geçirmiş. Ta 55 yaşlarına kadar Hatice validemizle yaşamış ve başka bir evlilik düşünmemiş Peygamber Efendimiz. Bugün saldıranlar işte Efendimiz'in sanki şehvetine düşkün bir insanmış gibi göstermeye çalışıyorlar.
Haşa.
Şehvetine düşkün bir insan olsa bu böyle bir 55'ine kadar kendisinden yaşlı 15 yaş büyük bir hanımla mutlu bir hayat yaşayabilir mi? Ve onunla ikinci evliliği hiç düşünmeden, ki o toplumda bu çok normal, yani kadınlar da buna alışık, çok itiraz etmiyorlar. Toplum da zaten buna alışık, itiraz etmiyor. Çok kolay oldu, evliliğin kolay olduğu bir toplumda Efendimiz bunu hiç düşünmüyor. Hiç düşünmemiş. Sonra vefat ediyor Hatice validemiz. 1-2,5 sene falan da Efendimiz yalnız kalıyor. Yeni bir evlilik
yani bekar
düşünmeden. Yani. Evet, 55 yaşına gelmiş. Yani hemen bir, o zaman peygamber tabii ki istediği kızla evlenebilme şeyi var. İmkanı var.
Ve talep de var.
Talep de var. Kim istese peygamberimiz, kim istese herkes seve seve kızını verir, kendisi evlenmek ister. Böyle bir imkanı olduğu halde böyle bir evlilik düşüncesi yok Mekke döneminde. Yine bazı akrabalar, tanıdıkları Efendimizin yalnızlığını görerek yine evlenmek istemez misin? İşte kim var? Sevde var diyorlar. Sevde validemiz. Sevde binti Cema. O da Hazreti Hatice validemizin de aynı yaşlarda. O da yaşlı bir insan. Efendimiz 55 yaşlarında, o 65 yaşlarında, belki biraz daha fazla. Efendimiz onunla evleniyor. İkinci evliliğini, ki demek ki hayatın bir ihtiyacı olarak, yalnız kalmamak için, yoksa bir şehvet peşinde olduğundan da öyle olsa istediği gençle evlenebilirdi mesela. Efendimizin bu yönden diğer hanımların da, Hazreti Ayşe validemiz dışında hepsi dul hanımlar. Evlenmiş, boşanmış hanımlar. Evliliğin kolay olduğu, kendisine talep olduğu bir dönemde Efendimizin hep dullarla evlenmesi, demek ki bunun böyle bir
hatta dullar yanında
yetimler var, senin çocuğun benim çocuğum diyerek onlara bakması, büyütmesi, yetiştirmesi, pek çok yükün altına girmesi, bunun hiç şehvetle alakalı olmadığını ortaya koyuyor zaten. Başka sebepler de var. Daha sonra Mekke döneminde belki bu müşriklerin yoğun baskısı, Müslümanların sayısının az olması ve İslam'ın sadece akide boyutunun güçlendirilmesi sebebiyle fazla evliliğe ihtiyaç olmamış. Hükümler henüz gelmiyor. Diğer kabilelerle ilişkiler henüz başlamamış. Sadece Kureyş içerisinde, Mekke içinde bir İslam'ın akide boyutu sağlamlaştırılmaya çalışılıyor. Ama Medine'ye hicretle birlikte hemen artık başka kabilelerle ilişkiler, yeni gelen hükümler, ondan sonra hızlı bir eğitim faaliyeti, yayılma faaliyetleri, bir hareketlenme başlıyor. Yani Mekke döneminde biraz daha belki hareket daha az, daha çok derinlemesine giden bir hareket var. Ama Medine'ye açılınca hem derinlemesine hem yanlamasına, enlemesine bir hareket yayılmaya başlıyor. İslam hareket. Öyle olunca değişik sebeplerle evlilik ihtiyaçları da oluyor. Zaten Hazreti Ayşe validemizin evliliğiyle ilgili hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Hazreti Ayşe validemize, rüyamda sen bana 3 gece gösterildin diyor. Melek seni bana bir ipek örtü içerisine getirdi. Ve bu senin zevcendir dedi. Ben de açtım örtüyü, içindeki sendin. bu rüya Allah katından ise Allah onu muhakkak gerçekleştirecektir diye düşündüm. Efendimiz böyle bir rüya görüyor. Hak bir rüyası diyor, mutlaka bu gerçekleşir diyor. Bırakıyor yani, peşine de düşmüyorum. İlla bu rüyayı hemen gerçekleştireyim diye. Ve bir müddet sonra hakikaten bu gerçekleşiyor diyorlar. İşte Hazreti Sevde validemiz için aracılık yapanlar. Efendimiz soruyor, kim var deyince bir dul bir bakire var diyorlar. Dul işte Sevde'dir, bakire Ayşe'dir diye. Ondan sonra Hazreti Ayşe validemiz de talep edince Hazreti Bekir diyor ki benim kardeşim olur mu diyor, benim kızım. Peygamberimiz olur diyor, din kardeşlik ayrı, kan kardeşliği ayrıdır şeklinde. Hazreti Ayşe validemiz ve diğer bazı validelerimiz de evlilikteki hikmet, ilmi bir hikmet. İslam'ın neşri, İslam'ın yayılması, bize peygamberimizin hallerinin nakledilmesi.
Yani talimi hikmet.
Talimi hikmet.
Yani İslam'ın hükümlerinin kadınlara öğretilmesi.
Öğretilmesi. Kadınlara, erkeklere de.
Erkeklere de öyle. Ama hocam özellikle tabii kadınlar,
kadınlar
meselesi.
Kadınlar daha kuvvetli ama bir de diğer insanların nüfuz edemediği aile meselelerinde bütün ümmete, sadece kadınlara da, erkek kadın herkese o bilginin getirilmesi gerekiyor.
Ulaştırılmasını da efendim.
Ulaştırılması gerekiyor. Sünnet peygamberimizin sadece sözü değil. Sünnet peygamberimizin sözleri, fiilleri, takrirleri olunca peygamberimizin ev içindeki uygulamaları nasıldır, gece hayatındaki uygulamaları nasıldır, aile içi uygulamaları nasıldır, bunu diğer insanların görmesi çok kolay değil. Böyle olunca bunları ancak aileler, hanımları peygamberimizin bunları nakledebilir, kaydedebilir, zapt edebilirdi. Hazreti Ayşe validemiz olsun, diğer bazı ilmi yöne yatkın olan validelerimiz var. Çok hadis rivayet eden Ümmü Seleme validemiz gibi validelerimiz. Bunların evliliği, İslam'ın artık yayılması, neşredilmesi, daha geniş kitlelere, Medine dönemindeki kitlelere neşri ile ilgili oluyor. Bununla ilgili rivayetler var. İşte Efendimiz'e kadınlar gelip sorular soruyorlar. Peygamber Efendimiz onlara cevap veriyor. Bazen haya edilmesi gereken şeyler, konular
yani
olabilir.
Yani özel durumlar diyelim özel ki, durumlar, özel haller soruluyor.
Haller soruluyor. Efendimiz onlara belli bir çerçevede cevap veriyor ama tam net anlamak istiyor bazı insanlar. Böyle bir durumda hemen validelerimiz o kadını çekip kenara onu izah ediyorlar. Zaten kadınlar devamlı gidip geliyor yanlarına, bilgi alıyor, sorular soruyor. Hatta uzaklardan mektuplar yazanlar peygamberimizin hanımlarına. Onların mektuplarına verdiği cevaplar. Ayşe validemiz büyük bir alime olmuş. Hatta Ebu Musa el-Eş'ari öyle diyor. Rivayet edilen herhangi bir hadiste diyor bir müşkilat görürsek onu Ayşe'ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk diyor. Bütün insanların ve Nebi Ekrem Efendimiz'in diğer hanımların ilmi diyor bir araya toplansa Hazreti Ayşe'nin ilmi yine de hepsinden daha üstün gelirdi. Hazreti Ayşe validemize pek çok sahabiler de sorular soruyorlar. Bu sebeple en önemli bu evlilik sebeplerinden birisi ilmi olarak İslam'ın neşredilmesiyle ilgili durumlar söz konusu. Sonra toplum olarak siyasi sebep var. Bugün de o da tarih boyunca da var devamlı. Osmanlı toplumunda da var. Padişahlar işte devletler, evlilikler kan bağı oluşturarak devletlerini güçlendiriyorlar. Başka bir devletle ilişkilerini güçlendiriyorlar. Veya başka bir devleti topraklarına katıyorlar. İşte Osmanlı bazı evliliklerle bazı beylikleri kendisine kattığı gibi. Peygamber Efendimiz de böyle evlilikle oluşturduğu başta yakın dostları Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer ile bağını kuvvetlendirmesi, onların kızlarıyla evlenmesi, sonra iki halifesinde kızını vermesi, işte Hazreti Osman'a kızını vermesi, Hazreti Ali'ye kızını vermesi, kimine kızını vererek, kiminden kızıyla evlenerek bu şekilde sağlam bir toplum oluşturması, dostlarının çevresini sağlamlaştırması, onları yetiştirmesi, bunlar boşuna değil demek ki. Dört tane halife var, dört tane direk, bunların hepsiyle de Efendimiz'in evlilik münasebeti var.
Evet.
İkisine kızını vermiş.
Ve Efendimiz Aleyhisselam esas yani bu İslam binasını
evet.
Bu dört direk üzerine yükseltiyor.
Direk, evet,
ve güzel. Onlarla hakikaten Mekke döneminde başlayarak, Mekke'nin ilk yıllarında başlayarak. Çünkü evet. Hazreti Ali Efendimiz hem amcasının oğlu ve küçük yaşından itibaren Peygamberimizin evinde kalıyor ve ona Fatıma validemiz vererek damat yapıyor.
Evet.
Hazreti Ebubekir Efendimiz ilk Müslümanlardan. O yine efendim kayınpeder oluyor. Ama ilk yani evet. İslam ilk yıllarından Hazreti Ömer Efendimiz ilk Müslümanlardan, Hazreti Osman Efendimiz yine ilk Müslümanlardan. Evet. Dolayısıyla hem İslam'a girmeler açısından bunların bu Hulefai Raşidin'in bir önceliği var. Yani sonradan katılmamışlar şeye. Evet. Kervana yani. İşin başında hemen bu şeye gönül vermişler. Ve Efendimiz Aleyhisselam onlarla olan irtibatını hep kuvvetlendirerek devam etmiş.
Evet.
Bu dostlukları, bunların bir tanesi de yine evlilik evet. yolu da bu şeyi irtibatları, aile bağlarını kuvvetlendirmiş. Hatta bir alime soruyorlar. Dört halifeden hangisi Peygamber Efendimiz'i daha çok sevimliydi?
Evet.
Hani bizim akaidde bir hatta bu akaid kitaplarına girmiştir. İşte peygamberlerde peygamberimizden sonra en faziletli
kimdir?
Ebu Bekir Efendimiz falan onlar. Belki bu biraz daha farklı diğer harici mezheplerin baskısıyla böyle bir şey girmiş olabilir ama kitaplarımıza peygamberden sonraki faziletli sahipler sırayla da sayılıyor.
Evet.
Tahavi'nin akidesinde, işte diğer akide kitaplarında sayılıyor. Soruyorlar diyor ki bu dört halifeden tamam akidede böyle ama tekrar senin de izahını almak istersek hangisi daha Efendimiz'e sevgiliydi diye soruyor. O zat da hakim bir zatmış.
Evet.
Çok kısa bir cümleye cevap veriyor. Men bintuhu fi beytihi. Yani müphem bir ifade bu aslında.
Evet.
Men bintuhu fi beytihi, kızı evinde olan.
Evet.
Deyince şu adam düşünüyor, taşınıyor, taşınıyor. Çıkaramıyor. Diyor ki ya şimdi kimin kızı kimin evinde?
Evet.
Şimdi peygamberimizin kızı onun elinde desek o zaman Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Osman'la Hazreti Ali geliyor.
Evet.
Şimdi kızı peygamberimizin evinde.
Evet.
Anlamını versek o zaman da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti
Ömer
devreye giriyor. Dolayısıyla dördü de dördü çok faziletli.
Evet.
Dolayısıyla o men bintuhu fi beytihi cevabı Efendimizin o Hulefai Raşidin'le olan irtibatını ve yakınlığını da
gösteriyor.
Ortaya koymuş oluyor. Bu da aslında siyasi bir
evet.
yönü olabilir. Yani o dostluğun da siyasi bir yönü de olmuş olabilir.
Evet.
Dolayısıyla Efendimizin yaptığı evliliklerdeki bu yani siyasi yön.
Evet.
Onu da dikkate almak lazım.
Bir kendi bu kabilesiyle ilgili zaten. Bir de civar kabilelerle ilgili olanlar var. İşte Cüveyriye validemiz Beni Mustalik oğullarıyla savaşırken esir alınıyor. Efendimiz onunla evleniyor. Evlenince o kabile direkt bağlanmış olur Efendimiz'e. Peygamberimiz evlendiği için o kabileden esir alınan 600 kişi serbest bırakılıyor. Bunlar bu iyilik karşısında Müslüman oluyorlar. Cüveyriye validemizin babası da Müslüman oluyor. Hatta Hazreti Ayşe validemiz işte Cüveyriye kadar kabilesine faydalı başka bir kadın görmedim diyor. Onun yüzünden 600 kişi serbest bırakıldı. Hepsi iman ettiler. Başka kabilelerle bağ kurulmuş oluyor. Ebu Sufyan Mekke'nin lideri o zaman İslam düşmanlığı yapıyor. Peygamberimiz onun kızıyla, Müslüman olan kızıyla evlenince Ebu Sufyan yumuşamaya başlıyor. Bir müddet sonra Müslüman oluyor. Safiye validemiz Yahudilerden ileri gelenlerin, idarecilerin kızı Hayber'de ganimet olarak, esir olarak alınıyor. Efendimiz onunla evleniyor. Evlenince bir de şununla kölelikten de kurtulmuş oluyor. Öbür türlü köle olacak, cari olacak ama evlenince hür bir insan.
Ya Peygamber Efendimiz'in
eşi. Peygamber eşi oluyor. İman ediyorlar hepsi tabii ki. Onun Yahudilerle epey münasebetleri, onlarla akrabalarıyla faydası İslam toplumunun civar kabilelerle münasebetlerinde faydası oluyor. Diğer validelerimizde Meymune validemizin güçlü bir kabilesi var. Çok kardeşler onlarla evliliğinden pek çok kabileyle bağlantılar güçlendiriliyor. Böyle gerek kendi toplum içerisinde gerek civar kabilelerle ilgili münasebetlerle ilgili bir evlilik söz konusu. Siyasi münasebetler bunlar. Tabi bunlar bir de bütün bu işler sanki anlatılınca yıllar almış 50-60 senedir peygamberimiz hep evlilikle meşgul olmuş gibi bir şey akla giriyor insanın. Halbuki bütün bu olaylar, evlilikler hepsi topladığında 10 sene içerisinde oluyor hocam. 10 sene içerisinde adam daha yani bir evlilikle ne olup bittiğini anlamadan 10 sene geçiyor zaten. Halbuki Efendimizin zaten devamlı cihat halinde, kabilelerle sefer halinde, anlaşma halinde zaten evinde durduğu yok. Ama bu arada bir de 10 sene içerisinde bütün bu evlilikler gerçekleşmiş. Ondan sonra insanlar yetiştirilmiş, tebliğler yapılmış, kabileler Müslüman olmuş. Kısa bir sürede gerçekleşiyor bütün bunlar zaten. Diğer bir husus, yine Peygamberimizin bazı ilk Müslümanları muhafazası, bazı aile hanımları da o şekilde ilk Müslümanlardan, ailesi tarafından, kabilesi tarafından reddediliyor, ortada kalıyor, kocası vefat ediyor. Bakımsız durumda bir korumaya ihtiyacı var bazı validelerimizin. Bir kısmı da o şekilde Peygamber Efendimizin evlilikleri. Zeynep validemizle ilgili hususi bir sebep var. Yeni bir hükmün konulması,
teşrii hikmet diyebiliriz buna.
Evet. Yerleşmiş yanlış bir hükmün kaldırılması. Yani böyle bazen toplumlara yerleşmiş öyle inançlar, anlayışlar oluyor ki onu ancak güçlü bir peygamber olmadan toplumdan hiç kimse söküp atamıyor. Yani bir hoca, bir alim, bir lider, önder gelse kimse,
yani başka birisinin üzerinden değil, bizzat işin içerisinde Peygamber Efendimizin kendisinin olması gereken bir durum var. Durum var burada.
İşte Yahudilerle ilgili de mesela hadis-i şerif var. Yahudiler diyor hep peygamberler idare ederdi. Öyle bir şirret kavim ki kabına sığmıyor. İşte laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. Bir, öyle bir alim gelmiş, bir idareci gelmiş, bir komutan, bir devlet başkanı hiç vız gelir.
İlla peygamber olacak.
Bir peygamber olacak Allah'tan.
Belki işte Beni İsrail'den peygamber çok gelmesinin hikmetinden birisi bu olabilir.
Hikmet de bu tabii. Yani peygamber gelecek, bir mucize gösterecek, bir vahiy getirecek Allah'a. Ona yardım edecek de ancak onlara bir tesir
edecek.
Edebilecek yoksa mümkün değil onlara bir tesir.
O bile zor hocam. Evet. O bile zor çünkü
o bile çoğu zaman olmuyor.
Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'la olan mücadelelerine falan bakarsak.
Evet.
Yani Hazreti Cenab-ı Hakk'ın onlara ikramı, Hazreti Musa Aleyhisselam onlara iyiliği.
Evet.
Onları Firavun'dan kurtarmak için, onları işte adam etmek için diyelim. O verilen mücadeleye ama onlara karşı şey yaptıkları, sevgilikleri nankörlüğe.
Nankörlük.
Bakacak olursak evet. Gerçekten öyle. Hatta ben hep düşünürdüm. Yani niye Cenab-ı Hak bütün peygamberleri o şeyden getirdi? Yani bir fazilet mi? Evet. Yoksa fazilet mi? Yoksa ayrıyeten o toplumun yapısıyla alakalı bir yapısıyla durum alakalı. Da var mı diye.
Evet.
Sanki biraz işin o tarafı hocam. Biraz ön plan çıkmış oluyor.
Tabii tabii. Bu sebeple toplumu bazı diğer toplumlar için de geçerli. Öyle bir adet gelenek göre yerleşiyor ki top atsan yerinden sökemiyorsun. Böyle bir şey yerleşmiş, evlatlık edinme meselesi. Bunun hükümlerin değişmesi için Cenab-ı Hak takdir ediyor. İşte Zeynep validemiz, peygamberimizin kendi halasının kızı olduğu halde kendi eliyle onu azat ettiği Zeyd radıyallahu anh'la evlendiriyor. Halbuki istese kendisi evlense bekleyip duruyorlar zaten, gözünün içine bakıyorlar. Ama yok, o Cenab-ı Hakk'ın takdiri olacak zaten. Zeyd'le evlendiriyor. Zeyd'e de bir mükafat. Çünkü Hazreti Zeyd Efendimiz'e çok vefakar bir köle olarak gelmiş. Efendimiz azat etmiş, hiç ondan ayrılmamış. Anne babasını geldiği halde onlarla gitmemiş bir insan. Peygamberimiz onu dadısı Ümmü Eymen'le evlendirmiş. Yaşlı, dul, siyahi bir kadın. Onu kabul etmiş Zeyd mesela. Onunla uzun süre huzurla yaşamış. Oğlu olmuş Üsame falan. Ondan sonra artık onu belki biraz daha o yaptığı
fedakarlığı taltif etmek için
Efendimiz halasının kızıyla da, genç bir kızla da evlendirmek istemiş. Evlendirmiş. İkinci evlilik onun da. İki evlilik yapmış ama takdir ilahi geçinememişler. Artık bir hüküm girecek çünkü. Ayrılmak istemişler. İşte Peygamberimiz sahip çık hanımına diyor. Ev boşanma diyor falan. Ona rağmen evlilik yürümüyor. Boşanıyorlar. Cenab-ı Hak da nikahını kıyıyor. Biraz önce Hazreti Ayşe validemizle ilgili hadis nakletmiştik.
Şimdi ayet.
Şimdi ayet var. Şimdi onunla ilgili.
Zevvecnâkâh.
Evet. Biz sana diyor seni ona nikahını kıydık.
Hatta hocam efendim Zeynep validemiz, Zeynep binti Cahş.
Evet.
Validemiz Ezvacı Tahit arasında hep bu yönüyle şey yaparmış yani, övünürmüş. Dermiş ki sizin nikahlarınızı işte insanlar kıydılar ama benim nikahımı Cenab-ı Hak arşalada kırdı. Çünkü ayet-i kerimede Ahzab 37. ayet-i kerimede zevvecnâkeha.
Evet.
Biz Zeynep'in nikahını biz kıydık sana efendim, seninle biz evlendirdik diye ifade geçiyor. Tabi hocam bu Zeyd Zeynep meselesi hakikaten Ashab suresinde detaylı bir şekilde ele alınıyor ve orada Peygamberimizin Zeynep'le evlenmesinin de teşrii hikmet açısından çok üzerinde durulmuş oluyor. Yani bu ancak böyle bir uygulamayla, böyle bir yolla, bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın işe müdahil olmasıyla ve yani problemin Efendimizin eliyle çözülmesi.
Çözülmesi, evet.
Şeyde devam eden ayet-i kerimede Mâ kene Muhammedun, o da meşhur bir ayet-i kerime, aşırılarda evet. okunur. Dinleyenlerimiz de aşinadır ayet-i kerimeye. Mâ kene Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum velâkin Rasûlallah ve hâtemen nebiyyin ve kâne Allah bir şeyin alîmâ. İşte Muhammed sizden bir adamın oğlu değil, yani akıl bali olmuş artık, yani adamlık seviyesine gelmiş. Herhangi birinizin babası değil. O Allah'ın peygamberidir ve nebilerin sonuncusudur. Evet. Allah her şeyi bilmektedir. Burada müfessirlerimiz bu ayet-i kerimede 3 tane itirazı cevabı olduğunu söylüyorlar. Yani bu ayet-i kerimede 3 tane o müşriklerin, münafıkların ve ehli kitabın itirazlarına cevap var. Birincisi, Muhammed sizden bir adamın babası değil. Diyorlar ki Muhammed Zeyd'in babası. Evet. Ebu Zeyd.
Evet.
Çünkü Zeyd onun çocuğu, oğlu olunca onun babası olur. Babası olunca da onun boşadığını edilemez.
Evet.
Ayet-i Kerime diyor ki hayır. Peygamber Hazreti Muhammed sizden hiçbir adamın babası değildir. Zeyd'in babası değildir. Evet. Biz onu kaldırdık. Bir ona cevap veriyor. Böyle bir uygulama kaldırdığını.
Evet.
Velakin Resulallah, Allah'ın peygamberi nedir? Niye Allah'ın peygamberi özelliğine vurgu yapılıyor? Yani peygamber ne iş yapar? Peygamber öncelikle Allah'ın emirlerini getirir,
evet.
tatbik eder ve Allah'ın buyrukları neyse onun yerleşmesini sağlar. Dolayısıyla peygamber bunu kendiliğinden değil, Allah emrettiği için yapıyor. Böyle bir şey. Peki ve Hatemen Nebiyyin, son peygamber sonuncusu ne olacak? Bu niye geliyor? Bunu da ancak son peygamber olan Efendimiz yapması gerekiyor. Eğer Efendimiz bu işi, bu kötü örfü, töreyi bu hale bırakır, bunu ortadan kaldırmazsa orada bir sürü insanlar zulüm görür, haksızlık olur. Peygamber Efendimiz son peygamber olarak bunu kaldırmadığı takdirde bir daha bunu kimse kaldıramaz.
Evet.
Şimdi öyle mümin bir hastalık ki, bu bir gelenek ki, bu ancak Resulullah'ın eliyle bu iş kaldırılabilir ve ancak bu şekilde kaldırılabilir. Resul Efendimiz bu işe müdahil olmayıp da kendini bırakacak olsaydı, o peygamberden sonra hiç kimse
kaldıramaz.
Hiç kimse onu kaldıramaz. Çünkü ancak bu bir peygamber eliyle kaldırabilecek.
Evet.
Allah'ın müdahalesi kaldırabilecek bir uygulamaydı. Şimdi böyle olunca burada hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ın buradaki evliliğinin nasıl böyle Allah'ın muradıyla, vahiy doğrultusunda ve bir toplumun bir yanlış uygulamadan, bir zulümden kurtulması
evet.
açısından ne kadar hikmetli bir evlilik olduğu aslında anlaşılmış oluyor. Şimdi kıymetli hocam, tabii Efendimizin evliliklerine bu açıdan bakılmadığı zaman, yani evet. burada hem ilmi hikmet, hem teşrii hikmet, hem siyasi hikmet, hem diğer içtimai hizmet, yani çok yönlü bakılmadığı evet. zaman böyle Peygamber Efendimizin zevcileriyle peş peşe böyle alt alta sayıldığı zaman, insanların zihninde o kadar efendim hanımı varmış, şöyle şöyle olmuş tarzında, bir de şeytan da tabii bu tabii, konuda evet. yardımcı oluyor
evet.
insanlara, yani vesvese veriyor, tahrik ediyor. Oradan aceleci bir şekilde, yani sabretmeden, tahkik etmeden bir şekilde bir sonuca varıp orada da aslında insanı, imanı bakımından tehlikeye düşürecek bir
evet, evet.
Husus ortaya çıkıyor.
Evet.
Niye? Allah korusun, bir insanın Resulullah'ın, Allah'ın emri yapmış olduğu ve demin sizin geniş geniş arz etmiş olduğunuz tamam. çerçevede, arz ettiğiniz çerçevede hepsi bir hikmete dayalı, hepsi vahye dayalı şeyleri ve tamamen bir büyük bir fedakarlığa.
Evet.
Resulü Efendimiz Aleyhisselam büyük bir fedakarlığı var, özverisi var. Hem o dul kadınları koruması açısından, hem onlardan kendisi intikal eden evlatlıklar diyelim ki, yetimler hepsi evladı evet. olmuş ya. Onları efendim koruyup kollaması, geçindirmesi açısından, yani bin her yönden büyük fedakarlık var.
Evet.
Yani hiç Allah haşa Resulullah'ı şehvet yönüyle devreye sokmamayı gerektirecek bütün hikmetler bu istikamette. Bunların hiçbirisini görmeyip de hemen böyle aceleci bir şeyle efendim bunu buraya bağlama, gerçekten insanın evet. iman baktığından Peygamber Efendimiz'e olan kalbi yönelişi açısından da bir tehlikeye sokabilir. Tabii. O kadar hassas bir konu yani. Onu ifade etmek lazım.
Yani çok faziletli bir işi ters yüz edip sanki eksik, kusurmuş gibi
göstermeye çalışıyor. Tabii yani Resulü Efendimiz'in belki yani her yönü çok güçlü Efendimiz'in. Evet. Yani ahlakı her yönden olgun, kamil. Belki Resulullah'ın büyüklüğünü ortaya koyacak, faziletini büyüklüğünü ortaya koyacak belki en önemli alan.
Alan, evet.
Bu. Yani bu fedakarlığı göstermesi, bu diğer gamlığı göstermesi, bu özü göstermesi, bu kadar büyük bir şeyi yükü kaldırabilmesi, bunu en büyük fazileti sanki bir aleyhte şeyi kullanmak, o da ayrı bir hata.
Bu da bir ölçü olarak görmek lazım hocam. Eğer bir adam hem Müslümanım diyor hem de bu konuda böyle biraz eğri bakıyorsa, ileri geri konuşuyorsa, demek ki onun kalbinde bir hastalık var demektir. Kalbinde eğrilik olan insan ancak...
Bu eğrilik hocam imanla alakalı bir eğrilik.
Tabii imanla alakalı bir eğrilik olduğu için konuşuyor. Yoksa ayetle dayalı. Zeynep Validemiz en çok mesela gayrimüslimlerin itiraz ettiği, işte Müslümanım diyen eğri insanların da dillerine doldukları mesele. Ayetle nikaha kıyılan bir evlilik. Çünkü müşrikler işte evlatlığı gerçek evlat gibi, kan evladı gibi kabul ediyorlar. Ona göre davranıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki bu evlattık başka bir insana yardımcı olmaktır. O senin evladın sayılmaz. İşte senin hanımına, kızına karşı mahrem olmaz. Namahremdir. Sen de kadınsa, kızsa ona karşı namahremsin. Bu anlayışı tekrar yerleştirmek için işte Zeynep validemiz Zeyd'in, peygamberimizin önceden evlatlık edindiği, sonra da artık evlatlık kaldırılınca Zeyd bin Harise diye kendi babası adına çağrılan o Müslümanın boşadığı bir hanımla peygamberin evlenmesine bir mahsur yok. Yabancı bir insan çünkü. Ama iyilik etti. Çünkü herkese yabancı insana da iyilik edebilirsin sen, evet. Yani.
Bir de hocam bu olayda hakikaten en çok en büyük sıkıntıyı çeken kişi Zeyd bin Harise oluyor. Evet. Radıyallahu anh. Çünkü işte evleniyor, bir uyuşmazlık oluyor, sonra boşanmak durumunda kalıyor. İşin içerisinde peygamberimiz var.
Evet.
Ona karşı bir mahcubiyet var. Yani böyle, yani bizzat Resul, evet, Efendimizin aile,
evet,
siz içerisinde Zeynep validemiz, peygamberimizin halasının kızı,
evet,
yani bir problem yaşanıyor, yani onun sıkıntısını Zeyd çekiyor, Efendimiz'e gelip bunu arz ediyor, Efendimiz devam ettirmeye çalışıyor, yani o olay içerisinde duygusal olarak en çok belki, evet, ezilen, sıkıntı çeken kişi Zeyd, evet, olabilir. Bunu da şu bakımdan söyledim, ayet-i kerimede, Ahzab 37. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Zeyd radıyallahu anh çok teşrif ediyor.
Evet, ismini geçiyor.
Mesela en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi.
Evet.
Yani Allah'ın özel bir inamda bulunduğu ve peygamberin özel bir inamına nail olan kişi.
Evet.
Sonra işte felemma kada minha Zeydun ve taran diye efendim Zeyd'in ismini zikrediyor.
Evet.
Yani o kadar faziletli sahabeler var. Ebu Bekir Efendimiz başta olmak üzere hiçbirinin ismi geçmiyor.
Tek ismi geçen Müslüman.
Evet, tek ismi geçen sahabe Müslüman, evet, efendim Zeyd. Bu, evet, kadar. Bu da yüce Cenab-ı Hakk'ın tabii apayrı rahmet, tabii, şeyleri, yani böyle kullarılan ikramı lütfu, evet, açısından önem arz ediyor.
Orada Efendimizin bir fazilet daha var hocam. Şimdi o toplumda köleler insan sayılmıyor. İşte önceden köleymiş, azat bile edilse artık onu insan saymıyorlar. Onu denk görmüyorlar kendilerine, kız vermiyorlar. Peygamber Efendimiz işte Zeyd'i kölelikten azat edilmiş bir insanın diğer insanların hiçbir farkı olmadığını göstermek için işte şerefli, soylu, güzel olan, akrabası olan işte halasının kızıyla evlendiriyor ki onların da bir köle olmakla insanlıktan bir şey kaybetmediklerini, hürriyete kavuşunca diğer hür insanlarla aynı olduklarını, eşit olduklarını, onların da insanlık olarak diğer insanlarla eş olduğunu gösteren bir davranış da var orada Efendimizin.
Tabii Peygamberimiz orada yine tabii Efendimiz zorlanıyor.
Evet.
Çünkü yani aile baştan kabul etmiyorlar. İşte ayet geliyor.
Evet.
O Efendimiz orada ayrı bir fedakarlık yapıyor.
Fedakarlık,
yani bir zorluğa katlanmış oluyor.
Evet.
Yani toplumun kabul etmediği, hatta gitmiş olduğu insanların reddettiği, ya olamaz dedikleri bir noktada,
evet,
ısrar ederek, yine vahiy var arkasında tabii,
evet,
ısrar ederek, inisiyatif kullanarak, hatırını kullanarak orada bunu gerçekleştiriyor.
Evet.
Yani hepsinde apayrı bir, yani insanların huzuru, refahı, haklarının sağlanması, zümre engellenmesi, evet, için hepsinde çok, evet, zirvede bir fedakarlık kendini gösteriyor.
Orayı da açalım hocam. Yani vahiy ordu var hakikaten. Zeyd'in evliliğinde de.
Tabii Zeyd'in evliliği vahiyle.
Vahiyle yani. Çünkü, tabii, orada annesi babası Zeynep validemizi kabul etmeyince Cenab-ı Hak sert bir
ayet geliyor. Ayet tuzaklı geliyor. Zekleme, eğer diyor Allah ve Resulü bir konuda ki, evet, o konu özellikle Zeyd'in evlenmesidir.
Evet.
Bir konuda Allah Resulü kesin karar verdikten sonra onlara tercih hakkı yoktur.
Evet.
Buradaki efendim bahsedilen şey, yani birinci, evet, manada ayetin sebebi nüzulü ve, evet, hususi hüküm Zeynep'in Zeyd'e eş olmayı kabul etmesidir.
Evet.
Cenab-ı Hak eğer burada vahiy olmasa belki yine de efendim bu iş olacak.
Kabul etmeyecekler. Tabii. Evet. Çünkü zor bir mesele.
Evet.
Bir de yani toplumdaki zor bir mesele yıkılıyor. Bir de sadece kabul etmek değil, gönülden kabul etmek de var bir de.
Tabii. Ve yüceliğime teslimat olmadığı zaman yine imansızlıkta yani, şey var.
Tehdit var. Tehdit yani var. Hem Allah ve Resulü bir şey derse artık hiç gönülde bir sıkıntı duymadan
teslim olacaksın.
Gönüllü bir şekilde severek teslim olacak. Bunun üzerine böyle bir evlilik oluyor. Önce Zeyd'in evliliği. Sonra demek ki bir hikmeti olacak ki ondan dolayı. Sonra peygamberimiz evleniyor. Öbür taraftan da hocam peygamberimiz yine cariye olan, köle olan insanlarla evleniyor. Evet. Yine o toplumda bir köleyle evlenmesi bir insanın olmayacak bir şey. Hiç kimsenin yapmayacağı bir şey. Çok kendilerine göre kötü gördükleri bir şey. Peygamberimiz onu da yıkıyor. Yani evlendiği cariye olarak işte Safiye validemiz olsun, Cüveyriye validemiz olsun, köle olarak satılacakken, köle olmuşken, cariye olmuşken Peygamber Efendimiz diyor ki sizi diyor kabul edersen seni hür bırakayım, evleneyim seninle. Kabul ediyor seve seve. Böylece yani köle olan insanların kurtarılması gerektiği, bunların da insan olduğu, onların da insanlık seviyesine çıkması gerektiği, insanlık hakları olduğu, o topluma çok kuvvetli bir mesaj yani. Şimdi belki pek anlaşılmıyor ama o toplum açısından bunlar...
Yani Resul Efendimiz burada nasıl bir öyle teşri bir her alanda büyük bir cihat diyelim, büyük bir mücadele ve büyük bir başarı.
Evet.
Başarı ama hepsi efendim özveriye dayanan, fedakarlığa dayanan, azme dayanan bir mücadele ve bir başarı gelmiş oluyor. İşte hocam bu ayetleri, bu hususları böyle bu çerçevede okursak orada yani tahmin edecek bir şey bulamadığımız gibi tam tersine bizi Resul Efendimiz'e bağlayacak, Resul Efendimiz'e olan imanımızı, Kur'an'a olan imanımızı artıracak mühim birer en büyük bir delil ve hocam ayet olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
O bakımdan
bir de Efendimiz her konuda örnek olduğu için aile konusunda örnek. 10 yıllık kısa bir hayatta her konuda evlenmesinde, boşanmasında, ailesine nasıl davranılacak.
Bütün örnekleri sergiliyor. Bütün
örnekleri sergilemek için de bu evliliklerin çok evlilik olmanın hiçbir hikmeti de bu ve bu bilgilerin bizlere gelmesi. Hakikaten bize gelen fıkhi bilgiler, hadis bilgileri, rivayetler baktığımızda hep validelerimizin çok büyük rolünün olduğunu orada görüyoruz.
Kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Programın sonuna geldik. Muhterem dinleyenlerimiz böyle Ramazan günü sizleri de fazla yormayalım. Ama çok önemli hakikaten Efendimizin evliliği ile ilgili çok önemli konulara temas ettiğimiz düşüncesindeyim. Bu çerçevede biz bütün bilgilerimizi hep böyle sağlam kaynaklara dayanarak onları okuyarak veyahut onları efendim güzelce öğrenerek elde etmemiz gerekiyor. Böyle yaparsak hem doğru öğrenmiş oluyoruz hem de oradaki Efendimizin büyüklüğünü tekrar görmüş oluyoruz. Ve ona olan saygımız, sevgimiz, imanımız hakikaten kat kat artmış oluyor. Onu da yakinen görmüş oluyoruz. Bu çerçevede Cenab-ı Hak bizlerin imanını kamil eylesin, amelini salih eylesin. Ve Efendimiz'e tam bir teslimiyete teslim olup onun yoluna gitmeyi nasip eylesin diyoruz.
Amin.
Ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.